Ritz büyüklüğünde bir elmas. John T. Unger, Mississippi Irmağı üzerinde küçük bir kasaba olan Hades'ta nesillerdir iyi bilinen bir aileden gelmekteydi. John'un babası birçok eleme maçının yapıldığı amatör golf şampiyonası düzenliyordu. Annesinin politikaya olan ilgisi yerel deyimle sıcak yatağa giden yolu sıcak kutu belirler şeklindeydi. Genç John T. Unger ise henüz 16'sında uzun pantolonların içerisine girmeden son zamanlardaki tüm New York usulü dansları kapmıştı. Şimdi bir süreliğine evden ayrılmak üzereydi. Taşra'nın derdi haline gelen ve yetenekli delikanlıları her yıl evlerinden koparan yeni İngiltere eğitimi ailesini es geçmemişti. Onları tatmin edebilecek bir durumun varlığı her ne kadar söz konusu olamasa da, Hades biricik ve üstün zekalı oğullarını barındırmak için çok küçük olduğundan, onu Boston yakınlarındaki St. Midas Okulu'na yollamalıydılar. Eğer bir kez olsun Hades'te bulunduysanız, son zamanlarda popülerliği artan hazırlık okullarının ve kolej adlarının artık pek anlam ifade etmediğini biliyorsunuzdur. Kılık kıyafet, üslup ve edebiyatı takip etmekten geri kalmamalarına rağmen, halk dünyevi işlerden o kadar uzak kaldı ki, Hades büyük ölçüde söylentilere ve et piyasası veliahtının biricik kızından duyacakları, şüphesiz takdir edildiklerini düşünecekleri, sanırım biraz bayağı lafının hizmetine dayalı hale geldi. John T. Unger ayrılığın arifesindeydi. Bayan Unger, anaçlığının verdiği ahmaklıkla keten takımlarından ve elektrikli vantilatörden oluşan çantasını hazırladı. Bay Unger ise içi para dolu bir amyant cüzdan verdi. "Unutma, burada her zaman bir yerin var," dedi. "Bu evin bacasının tüteceğinden emin olabilirsin evlat." Kısık bir sesle "Biliyorum," diye yanıtladı John. "Kim olduğunu ve nereden geldiğini unutma," diye devam etti göğsünü kabartarak. "Sana zarar verecek şeylerden kaçın. Sen Hades'te doğmuş bir Unger'sın." Böylelikle genç adamla ihtiyar el sıkıştı ve John gözlerinden akan yaşlarla onları geride bıraktı. 10 dakika sonra kasabanın diğer tarafına geçmişti, son bir kez dönüp bakmak için durdu. Kapının üzerinde asılı duran eski moda, Victorian yazı garip bir şekilde sempatik göründü gözüne. Babası yazıyı daha canlı kılmak adına defalarca değiştirmeyi denemişti. "Hades, sizin şansınız ya da elektrik direklerine asılı tokalaşan samimi ellerin altında yazılı sade bir hoş geldiniz yazısı gibi." Eski yazı biraz kasvetliydi diye düşünmüştü Bay Unger. Fakat şimdi, böylelikle John bakışlarını kaçırdı ve yüzünü tamamen hedefine doğrulttu. Yüzünü geri çevirdiğinde ise Hades'in ışıkları gökyüzünün tersine sıcak ve tutku dolu bir güzelliğe sahipti. St. Midas Okulu, Boston'a Ross Pierce arabalarıyla yarım saatlik bir mesafedeydi. John T. Unger haricinde kimse Ross Pierce'a oraya varmadığı için gerçek mesafe hiçbir zaman bilinemeyecek ve büyük ihtimalle kimse denemeyecekti. St. Midas, dünyadaki en pahalı ve en özel erkek hazırlık okulu olma unvanını elinde tutuyordu. John'un ilk iki yılı keyifliydi. Bütün çocukların babaları para basıyordu ve John yaz aylarını şık tatil yerlerini ziyaret ederek geçirdi. Ziyaret ettiği çocuklardan çok hoşlanırken babalarının aynı türden olduklarını görünce John'un tüm çocuksuluğu bu aşırı benzerliğe sıklıkla hayret etti. Onlara evinin nerede olduğunu söylediğinde gayri ciddi, "Aşağılar oldukça sıcak değil mi?" sorusuna maruz kalacaktı ve John itik gülüşünü toparlayarak "Kesinlikle öyle," diye yanıtlayacaktı. Bu şakayı herkes yapmamış olsaydı ya da hiç olmazsa en az bu soru kadar nefret ettiği "Aşağılar senin için yeterince sıcak değil mi yoksa?" sorusuyla değiştirseydi cevabı daha içten olabilirdi. Okuldaki ikinci yılının yarısında Percy Washington adında sessiz, yakışıklı bir çocuk John'un sınıfına kaydolmuştu. Yeni gelen davranışlarıyla uyum sağlıyordu ve St. Midas için bile aşırı iyi giyinmişti fakat nedense diğer çocuklardan uzak duruyordu. Arkadaş olduğu tek kişi John T. Unger'ın kendisiydi fakat John'a bile evi veya ailesiyle ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Zengin olduğu su götürmez bir gerçekti fakat neticede John arkadaşı hakkında az bir bilgiye sahipti. Bu yüzden Percy'nin kendisini yazı geçirmek için batıdaki evlerine daveti merakını gidereceğinin habercisiydi. Hiç düşünmeden kabul etti. Percy'nin kendini açması ancak trene bindikleri zaman gerçekleşti. Bir gün yemekli vagonda öğle yemeği yerken ve okuldaki birçok çocuğun eksik yönlerini çekiştirirken Percy aniden ses tonunu değiştirdi ve garip bir yorumda bulundu. "Babam," diye başlayarak dünyadaki gelmiş geçmiş en zengin kişidir, dedi. John kibarca, öyle mi, dedi. Bu özgüveni cevaplayabilecek başka bir yanıt düşünemedi. Bu çok hoş diye geçirdi içinden, fakat içi boş bir yanıt olarak düşündü. Gerçekten mi diye sormak üzereydi ama Percy'nin ifadesini sorgular nitelikte olacağı için vazgeçti. Böyle şaşırtıcı bir ifade nadiren sorgulanabilirdi. Gelmiş geçmiş en zengin diye yineledi Percy. John söze, dünya yıllığında okuduğum kadarıyla diye başlamıştı. Amerika'da yıllık geliri 5 milyonun üzerinde olan bir adam ve yıllık geliri 3 milyonun üzerinde olan 4 adam varmış ve ah bunlar hiçbir şey. Percy ağız bükmüştü. Ucuz mala sahip kapitalistler, mali çöplükler, kıt görüşlü tüccarlar ve tefeciler. Babam onların ruhu bile duymadan hepsini satın alabilirdi. Ama nasıl bu kadar? Neden o gelir vergisi listesinde değildir sence? Çünkü bir şey ödediği yok, en azından cüzi bir miktarını ödüyor. Ama asıl gelir vergisine dokunduğu yok. John sadece çok zengin olmalı diyebildi. Bu hoşuma gitti. Zengin insanları severim. Bir adam ne kadar zenginse o kadar çok severim onu. Esmer suratının üzerine düşen tutkulu bir samimiyetin belirtisi vardı. Geçen Paskalya'da Schnitzer Murphy'leri ziyaret ettim. Vivian Schnitzer Murphy'nin tavuk yumurtası kadar büyük yakutları ve içi parlak ışıklarla dolu küreye benzer safirleri vardı. Percy hevesle, mücevherlere bayılırım dedi. Okuldaki herhangi biri bunu asla bilsin istemem ama pul koleksiyonu yerine bunlardan birçoğunu kendim için biriktirmişliğim var. Ayrıca elmaslar, diyerek sabırsızca devam etti John. Schnitzer Murphy'lerin ceviz büyüklüğünde elmasları vardı. Percy hafifçe öne eğilip kısık bir sesle, ''Bu ne ki?'' diye başladı. ''Babam, Ritz-Carlton Oteli'nden büyük bir elmasa sahipken bu onun yanında hiçbir şey.'' Montana'da gün batımı koca bir çürük gibi iki dağ arasından ağulanmış gökyüzünden süzülüyordu ve içinden geçen koyulaşmış atar damarlar vardı. Gökyüzünün altında bütün unutulmuşluğuyla uzakta kalan o minik fiş köyü iç karartan kasvetiyle olduğu yerde sinip kalmıştı. Söylenenler doğruysa eğer fiş köyünde yaşayan 12 adam varmış. 12 karanlık ve tuhaf adam. Neredeyse kelimenin tam anlamıyla çıplak kayanın yağsız sütünü emen ve bayındırlaştırma gücüne sahip, esrarengiz bir yetki tarafından evlat edinilen bu 12 adam bambaşka bir tür olmuştu. Sanki doğanın ilk zamanlarında bir hevesle geliştirdiği, fakat ikinci kere düşündüğünde onları mücadeleye ve yok olmaya terk ettiği bir türdü. Uzaktaki mavi siyah çürüklükten kimsesiz toprakların üzerine, hareketli ışıklar süzülüyordu ve fiş kasabasından hayalete benzeyen 12 adam, Chicago'dan çıkan kıtalar arası ekspres 7 treninin geçişini izlemek için bir barakada toplanmıştı. İnanılmaz bölgelerden geçen kıtalar arası ekspresi yılda az ya da çok 6 kere fiş kasabasında dururdu ve her daim o an alacakaranlığın içinden yükselen bir şekil görünüp çürük gün batımına doğru uzaklaşırdı. Bu gereksiz ve saçma olayı gözlemek, fişin 12 adam arasında tutkuya dönüşmüştü. Gözlemek, olan şey sadece buydu. Onlarda merak uyandıracak ya da onları düşündürtecek nitelikte kaliteli bir hayal gücü yoktu. Aksi takdirde bu garip ziyaretten bir din doğabilirdi. Fakat bu fişin adamları tüm dinin ötesinde duruyordu. Hristiyanlığın bile en acımasız ve en bilinen öğretisi bu çorak kayada tutunamazdı. Bu yüzden ne bir sunak, ne bir papaz, ne de bir kurban vardı. Sadece her akşamın yedisinde dökük bir barakada kalabalık sessizliği oluşturan cemaatin müphem ibadeti ve ölü merakın yükselişi vardı. Buldukları ilk fırsatta tanrısallaştıracakları muhteşem tren frencisine, bu Haziran gecesinde saat 7'deki trene bıraktığı insan ya da insan olmayan emaneti fiş kasabasına bırakmayı buyurmuşlardı. 7'yi 2 geçe Percy Washington ve John T. Unger yere ayak bastı, büyük bir şaşkınlıkla ağzı açık kalan, korku dolu gözlere sahip 12 adamı hızla geçip hiçbir yerde görülmemiş iki tekerlekli at arabasına binerek uzaklaştılar. Yarım saat sonra alacakaranlığı kaybolduğunda arabayı süren suskun zenci önlerindeki karartıda bir yerlerde duran silüeti çağırdı. Bu sesleniş esrarengiz gecede kendilerini uğursuz gözler gibi gören şeyi parlak bir tekere dönüştürdü. John yaklaştıkça bu şeyin şimdiye kadar görmediği kadar büyük arabanın park lambaları olduğunu gördü. Arabanın dışı nikelden daha zengin ve gümüşten daha parlak bir metalle, tekerleklerinin çarkı ise alacalı sarı yeşil geometrik şekillerle kaplıydı. John mücevher mi yoksa cam mı olduğunu sormaya cesaret bile edemedi. İki zenci, şaşalı kıyafetler içinde Londra'daki kraliyet töreninde yer alıyormuşçasına arabanın yanında merakla bekliyordu ve iki genç arabadan inerken onların anlamadıkları ama güney yakasının bilinen zenci dilinin farklı bir şekli gibi görünen bir dilde selamlaştı. Eşyaları limuzinin siyah tepesine atılırken Percy arkadaşına ''Hadi atla'' dedi. ''Seni onca yolu bu arabayla getirdiğimiz için kusura bakma ama Fiş kasabasındaki o sefil adamların bu otomobili görmeleri katiyen mümkün değil.'' ''Aman tanrım arabaya bak.'' İçi içine sığmıyordu John'un. Arabanın detaylı bir şekilde donatılmış olduğunu gördü. Arka kısmı altın bezle kaplanmış mücevher işlemeli seçkin ipek bir halıyla döşenmişti. Çocuklar rengarenk deve kuşu tüyleriyle örülmüş gibi gözüken kadifemsi koltukların tadını çıkartıyordu. John yine hayretle ''Ne araba ama?'' diye bağırdı. ''Bu şey mi?'' diye güldü Percy. ''Ya sadece yükleri taşımak için kullandığımız hurdanın teki.'' Bu esnada karanlık bastırmak üzereyken iki dağ arasındaki yarığa doğru süzülüyorlardı. Percy saatine bakıp ''Bir buçuk saate orada oluruz.'' dedi. ''Bu arada şunu da belirtmeliyim ki bu daha önce gördüğün hiçbir şeye benzemeyecek.'' Arabadan pay çıkaran John şaşırmayı bekliyordu. Hades'e hakim olan en mütevazı inanış, öğretilerinin ilk maddesi gereğince zenginliğe saygıyı ve tapınmayı gerektirir. John onların huzurunda daha aşağı hissetseydi eğer, ailesi dine hakaretten dolayı korkuyla başlarını öne eğerdi. İki dağ arasındaki yarığa henüz varmışlardı, yolsa biraz daha engebeliydi. Percy pencereden bakarken şöyle dedi. ''Ay parlaklığını yansıtsaydı eğer, büyük bir vadi içinde olduğumuzu görecektin.'' Uşağa birkaç şey söyledikten sonra adam derhal projektörü açıp olağanüstü ışığı dağın eteklerine çevirdi. ''Görüyorsun hep kayalık. Sıradan bir araç yarım saat içinde parçalara ayrılmıştı bile. Aslında yolu bilmiyorsan eğer bir tankın yol göstermesi gerekir. Farkındaysan tepeye doğru çıkıyoruz şimdi.'' Belli ki rampa çıkıyorlardı. Birkaç dakika içinde araba yüksek bir tepeyi aştı. Araba aniden durunca yanlarında karanlık silüetler belirdi. Bunlar da zencilerdi. Genç iki adam yine o bilindik, anlaşılmayan dilde selamlaştıktan sonra işe koyuldu. Tepelerinden sarkan dört devasa kablo mücevherlerle süslü tekerleğin merkezine tutturuldu. Haydi! Sesleri yükseliyordu. John arabanın yerden kalktığını hissetti, yükseğe ve daha yükseğe. İki tarafını çevreleyen upuzun kayalıklarla dolu yerlerden arınıyordu. Ancak biraz daha çıktıklarında, yanlarından henüz geçmiş oldukları kayalıklarla dolu bataklıkla ters düşen, çarşaf gibi serili mehtaplı vadiyi görebildi. Geride bıraktıkları kayalıklı yerden eser kalmadı. Görünen o ki keskin, dikey kayalıkları aşıyorlardı. Bir an yeniden inişe geçtiler ve sonunda yumuşak zeminle dünyanın içinde buldular kendilerini. Percy camdan dışarıyı süzerek ''En zor kısım bitti'' dedi. ''Sadece 5 mil uzaklıktayız ve tüm yol taş duvarlarla örülü. Bize aitler. Babam burası Birleşik Devletler'in bittiği yerdir'' der. ''Kanada'da mıyız?'' ''Değiliz. Montana kayalıklarının ortasındayız. Fakat şu an ülkenin el değmemiş ve haritalandırılmamış 8 kilometre karelik yerindesin. Neden öyle, unutulmuş mu yoksa?'' Percy sırıtarak ''Hayır'' dedi. Üç kere denediler. İlk sefer büyük babam eyalet araştırma merkezinin tamamına rüşvet yedirdi. İkinci sefer Birleşmiş Devletler'in 15 yıllık haritalarını değiştirtti. En sonu biraz daha zor oldu. Babam, yapay alana kurulu, şimdiye kadar en güçlü manyetik bölgede onların pusulalarını çalıştıracak mekanizmayı önceden ayarladı. Bu alanın gözükmemesini sağlamak için arızalı arazi ölçüm aletlerini aldı ve bunları düzgün olanların yerine koydu. Nehrin yönünü değiştirtip kollarına yerleşik köy görünümü verdirerek bunun vadiden 16 kilometre uzaklıktaymış gibi düşünülmesini sağladı. Babamın korktuğu tek şey vardır hayatta, diyerek sonlandırdı konuşmasını. O da dünyada bizi bulmalarını sağlayacak tek şeydir. Nedir o? Percy kısık sesle uçak diye iç çekti. Şimdiye kadar topladığımız yarım düzine kadar uçak savarımız var. Fakat birkaç ölüme ve birçok tutsaklığa sebebiyet verdi. Biz, yani ben ve babamın bunu taktığı yok fakat bilirsin, annemi ve kızları üzen bir durum. Bu durumda bir gün ipin ucu kaçtı, kaçacak gibi görünüyor. Doğacak olan ayın semahında ona nezaketini gösterecek olan bulutlar çinçila döküntüleri ve parçalarına benzemekteydiler ve Tatar Hanı'nın incelemesi için yola koyulmuş paha biçilmez doğu nesneleri gibiydiler. John'a gündüzmüş gibi geldi, başını kaldırdığında üstünden bazı delikanlıların kayalıkların arasında kalmış çaresiz köylere umut dolu sözlere sahip broşürler dağıtıp patentli ilaç genelgeleri attığını gördü. Bulutlardan baktığında onları görebilecekmiş gibi geldi. Artık içinde bulunduğu yerde bakıp da ne görecekse öylece izliyordu. Peki ya sonra? Kıyamet gününe kadar patentli ilaçlardan ve broşürlerden uzakta kalmaları için dört duvar arasına haince bir planla sıkıştırılmışlar mıydı, yoksa tuzağa düşmeyip keskin halka çizen deli bir fişeğin toprağa düşüşü gibi Percy'nin annesini ve kız kardeşinin moralini mi bozsalardı? John kafasını iki yana salladı ve ayrık dudaklarının arasına histerik bir gülüş yayıldı. Burada gizlenen korkunç ticari işlem neydi? Tuhaf Karun'un hangi manevi çıkarı saklıydı? Ne korkunç ve ne paha biçilmez bir gizem bu. Çinçila bulutlarından eser yoktu şimdi. Montana gecesi gün gibi dışarıya ışık saçıyordu. Onlar ay ışığının vurduğu durgun gölün etrafında dolanırken büyük tekerleklerin döndüğü tuğla yol kaymak gibiydi. Bir anlığına karanlığın içerisinden keskin kokulu serin çamlıkta yol aldıktan sonra geniş bir alana yayılı çimenliğe çıktılar. Percy'nin sakince "eve geldik" demesine karşı John'un sevinç nidaları duyuluyordu. Yıldız ışıklarıyla kaplı, göl kenarından başlayıp bitişiğindeki dağın yarısına kadar uzanan mermer parıltılı zarif bir şato, zarafet içinde kusursuz bir simetri ve saydam dişiliğin sükunetiyle çamlığın katı karanlığında eriyordu. Birçok kulenin ince oyulmuş eğimli korkulukları, binlerce dikdörtgen, altıgen ve üçgen oyulmuş altın sarısı dünya harikası pencereleri, mavi gölgelerin ve yıldız ışığının kesişen düzlemleri John'un ruhunda bir nüans yaratmıştı. Bu kulelerin en uzunlarından ve kaidesi kapkara olanlarından birinin en üstteki aydınlatma sisteminin düzeni orayı bir nevi yüzen ufak peri ülkesine çevirmişti ve John gözlerini tatlı bir haz aldığı büyülenmişlikten alamazken daha önce hiç duymadığı kemanların rokoko uyumlu sesi aşağılara kadar iniyordu. Az sonra araba çiçeklerin mis gibi kokuttuğu gecede geniş ve yüksek mermer basamakların önünde durdu. Merdivenlerin tepesindeki iki devasa kapı usulca açıldı ve kehribar rengi karanlığın içinde dağıldı. Siyah saçları topuz yapılmış güzel kadının gölgesi belirdi. Kollarını iki yana açmış onları bekliyordu. "Anne, bu Hades'li arkadaşım John Anger," dedi Percy. Sonraları John o ilk geceyi birçok rengin, hızlı duygu değişiminin, bir sevgilinin sesi kadar yumuşak müziğin, nesnelerin, ışığın, gölgelerin ve hareketlerin ve yüzlerin güzelliğinin yarattığı şaşkınlıkla hatırlayacaktı. Altın saplı kadehin kristal yüksüğünden rengarenk likör içen beyaz saçlı bir adam ayakta duruyordu. Titanya gibi kuşanıp saçları safirlerle örülmüş, çiçek yüzlü bir kız vardı. Bir odanın duvarları elle yapılacak bir baskıya dayanıksız, yumuşak ve som altın kaplıydı. Başka bir oda platonik bir hapishaneymişçesine üçgendi. Tüm yer ve tavan kesintisiz mücevherlerle kaplanmıştı. Köşelerde duran uzun menekşe renkli lambaların aydınlattığı her boyda ve büyüklükte mücevher vardı. Işıltısı öylesine kamaştırıyordu ki gözleri sadece kendisiyle kıyaslanabilirdi. İnsan arzusunun ve hayalinin de ötesindeydi. Oğlanlar bu labirentleşen odalarda dolanıyordu. Bazen ayaklarının altındaki zemin yerden yansıtılan ışıl ışıl desenlerle parıldıyordu. Birbirine zıt kaba renklerin, pastel bir narinliğin, safi beyazlığın ya da Adriyatik denizi üzerindeki bazı camilerin karmaşık ve ustalıklı mozaiklerinin desenlerince. Oğlan bazen yoğun kristalin altından canlı balıkların mesken tuttuğu mavi yeşil su girdabını ve rengarenk yaprakların yetiştiğini görüyordu. Daha sonra her dokudan ve renkten mevcut kürklerin üzerinde yürüyorlardı ya da insanlık tarihi öncesindeki nesli tükenen dinozorların dişlerinden yapılmışçasına el değmemiş olan solgun fil dişi koridorlardan geçiyorlardı. Sonrasında hayal meyal hatırlanan bir geçiş neredeyse her tabağın iki katmanının belirsiz katı mücevherlerle kaplandığı ve aralarının garip bir şekilde zümrüt desenli telkariyle işlendiği, yeşil havadan yontulmuş bir dilimin olduğu yemektelerdi. Uzak koridorlardan pek fark edilmeyen buğulu bir müzik yankılanıyordu. Tüylü sandalyesi hafiften sırtına kavis veriyordu ve ilk kadehini içtikten sonra onu içine çekip gevşetmişe benziyordu. Hafif meşrep bir şekilde soruları yanıtlamaya çalışıyordu, fakat vücudunu ele geçirmiş olan zevki sefa onu hülyalara daldırmıştı. Gözlerine perde inmeden önce bütün mücevherler, kumaşlar, şaraplar ve metaller silikleşti. John zorlama bir kibarlıkla, ''Evet, oralar benim için hayli sıcak oluyor.'' Belirsiz bir kahkahayı ihmal etmedi. Sonrasında toz pembe rüyalara benzer, dondurmalı tatlıya dokunamadan, hiç direnmeden ve hareket etmeden zarifçe kayıp gitti. Uykuya dalmıştı. Uyandığında zamanın akıp gittiğini anladı. Duvarları abanoz kaplı oldukça sessiz bir odadaydı. Aydınlatması ise öylesine belirsiz ve sönüktü ki ışık olduğunu demeye dili zor varıyordu. Genç ev sahibi başucunda bekliyordu. ''Yemekte uyuyakaldın'' dedi Percy. ''Neredeyse ben de uyuyacaktım. Okuldaki bu dönemin ardından gelen o rahatlık öylesine nimet ki sen uyurken hizmetçiler üstünü çıkarıp sana banyo yaptırdılar.'' John iç çekip ''Bu bir yatak mı yoksa bulut mu?'' diye sordu. ''Percy, dur bekle, sen çıkmadan özür dilemem gerekiyor.'' ''Niçin?'' ''Ritz-Carlton oteli kadar büyük bir elmasa sahip olduğunuzu söylediğinde senden kuşku duyduğum için.'' Percy gülümsedi. ''Bana inanmadığını düşünmüştüm. Şu bahsettiğim dağ.'' ''Hangi dağ?'' ''Üzerinde şatonun olduğu dağ. Bir dağ için çok büyük değil. Barındırdığı yaklaşık 15 metrelik çimlik alanı ve molozu saymazsak som altın olduğunu söyleyebiliriz. 1,5 kilometre küplük kusursuz tek taş bir elmas. Dinlemiyor musun beni?'' ''Diyorum ki...'' Ama John T. Unger yine hülyalara dalmıştı. Sabah uyandıktan sonra yatakta bir süre pineklerken odanın güneş ışıklarıyla dolu olduğunu hissetti. Duvarın bir tarafındaki abanoz panel ray gibi bir şeyin yanından sarkıyordu. Odasını gündüz vaktine yarı hazır kılmıştı. Beyaz üniforma içindeki zenci yatağının başında hazır ve nazırdı. ''İyi akşamlar'' diye mırıldandı John. O çılgın yerlerin imgesinden kafasını kurtarmaya çalışıyordu. ''Günaydın efendim. Banyo için hazır mısınız efendim?'' ''Yo, lütfen kalkmayın. Ben sizi götüreceğim. Pijamalarınızın düğmelerini açmanız yeterli. İşte böyle. Teşekkürler efendim.'' John pijamaları çıkarılırken sessizce uzanıyordu. Görünüşe göre bu keyif onu eğlendiriyordu. Kendisini hazırlayan zenci Gargantua'nın onu kucaklamasını bekledi, fakat hiç öyle bir şey olmadı. Bunun yerine yatağın yavaşça yan yattığını hissetti. Duvara doğru yuvarlanmaya başlayınca başta ürktü ama duvara geldiğinde kıvrımlı perde açıldı ve John 2 metre kadar olan yumuşak eğimden kayarak kendisini bir güzel vücut ısısıyla eşit olan suyun içinde buldu. Sağına soluna şöyle bir baktı, üzerinde kayarak ya da yuvarlanarak geldiği şey yavaşça eski halini almıştı. Başı zeminle aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirilmiş bir küvetin içinde, oturur vaziyette başka bir odada bulmuştu kendini. Onu sarmalayan şeyler, odadaki duvar kağıtları ve zemini mavi bir akvaryumla çevrili küvetti. İçinde oturduğunda kristal yüzeyini izliyor ve kehribar rengi ışığın içinde yüzen balıkları görebiliyordu. Kristal kalınlığınca mesafede yüzen balıklar, gevşemiş ayak parmaklarının arasından ona aldırmadan geçiyordu. Deniz yeşili camdan başının üstüne güneş ışıkları saçılıyordu. ''Efendim, sanırım bu sabah sıcak gül suyunu ve sabun köpüğü banyosunu tercih ediyorsunuz. Durulanma olarak da belki soğuk tuzlu suyu efendim.'' Zenci yanında bekliyordu. Manasız bir gülüşle, ''Evet,'' dedi John. ''Nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun.'' Kıt kanaat geçindikleri kendi yaşamlarında böyle bir banyo keyfi ukalalık olacağından hiç hoş karşılanmazdı. Zenci bir düğmeye bastı ve sıcak yağmur suları John'un başından aşağı akmaya başladı. Gerçekten de yağmur suyuydu. John bir süre sonra yakınındaki fıskiyenin keyfine varmıştı. Su gül kurusu rengini almıştı ve küvetin içine köşelerde duran 4 küçük deniz ayısı kafasından sıvı sabun dökülüyordu. Bir süre sonra küvetin yanlarına yerleştirilmiş bir düzine küçük çark, su ve sabunu karıştırarak ortaya John'un vücuduna hafiften hoş bir parlaklık veren pembe baloncuklardan gökkuşağı çıkardı ve John kendisini sarmalayan bu baloncukların içine daldı. ''Film makinesini çalıştırmamı ister misiniz efendim?'' hürmetle tavsiyede bulunmuştu Zenci. Bugün güzel bir komedi filmi var ama eğer isterseniz tabii ciddi bir şeyler de açabilirim hemen. Kibar fakat ciddi bir tavırla, "Hayır, teşekkürler," dedi John. Dikkatinin dağılmasını istemeyecek kadar iyi eğleniyordu fakat dikkati yine de dağıldı. Pür dikkat dışarıdan gelen ve şelale gibi şıkırdayan flüt sesine kulak kabarttı. Odanın kendisi kadar mükemmel ve hayat dolu bir tınıya sahipti doğrusu. Tenini dantel gibi süsleyen ve başını döndüren köpüklerden daha narin bir pikolo hafiften eşlik ediyordu. Tonik görevi gören soğuk tuzlu suyun ardından banyosunu soğuk tatlı suyla tamamladıktan sonra küvetten çıkıp yün sabahlığını kuşandı ve vücuduna yağların, alkolün ve baharatların sürüldüğü aynı dokudan yapılı kanepeye serildi. Lüks bir sandalyeye oturduktan sonra tıraş edilip saçlarına şekil verildi. "Bütün bu işlemler bittikten sonra Zenci, Bay Percy sizi oturma odanızda bekliyor," dedi. "Mr. Unger, efendim. Adım Gixon benim. Her sabah Bay Unger'la ilgilenmekle mükellefim." Kahvaltısının hazırlanmış olduğu, enerji veren güneş ışıklarıyla dolu oturma odasına yürüdü. Percy ise oğlak derisinden yapılmış, göz kamaştırıcı beyaz golf pantolonlarının içinde bir koltukta sigara tüttürüyordu. Percy'nin kahvaltıda John'a şöyle kısaca bir bahsettiğine göre bu Washington ailesinin hikayesiydi. Şimdiki Bay Washington'un babası Virginia'da doğmuştu. George Washington ve Lord Baltimore'la doğrudan aynı kanı taşıyordu. İç savaşın bitimine doğru verimsiz bir tarım alanına ve altın kaplama binlerce dolara sahip 25 yaşında bir albaydı. Adı Fitznormal Culpeper Washington olan bu genç albay, Virginia eyaletini kardeşine adamak için batıya gitmeye karar verdi. Yanına tabii ki kendisine tapmış olan en sadık iki düzini zenciye aldı, kendi adlarını vermek isteyip koyun ve sığır çiftliğine çevirmek istediği batıya 25 adet bilet kestirdi. Bir aydan az bir süre geçirdiği Montana'da işler gerçekten iyi gitmiyordu. Büyük keşfi o zamana denk geldi. Atla tepeleri dolaştığı sıralarda yolunu kaybetmişti ve bir günün ardından erzağı olmadığı için açlık çekmeye başlamıştı. Tüfeği yanında olmadığından bir sincabın peşinden koşturmak zorunda kaldı ve onu tam yakalayacağı sırada ağzında parlak bir şey taşıdığını fark etti. Sincap deliğinde kaybolmadan hemen önce, çünkü Tanrı açlığını yatıştırmasını istememişti, ağzındaki yükü düşürmüştü. Bu halini kara kara düşünürken çimlerdeki parıltı Fitznorman'ın gözlerini kamaştırdı. 10 saniye içinde bütün iştahı kapandı. 100 bin dolar kazanmıştı. Can sıkan bir diretmeyle yemek olmak istemeyen sincap, onu mükemmel ve kocaman bir elmasın sahibi yapmıştı. Kampın yolunu ancak gece geç vakit bulabildi. 12 saat sonra ise bütün zenci adamları dağın ötesindeki sincap deliğini kudurmuşçasına kazmaya başlamıştı. Onlara yapay elmas madeni bulduğunu söylemişti. Daha önce küçük, gerçek bir elması gören, aralarında sadece 1-2 kişi olduğu için onun dediklerini sorgulamadan inanmışlardı. Keşfettiği şeyin ehemmiyetini anladığında ne yapacağını bilemedi. Dağ koca bir elmas kütlesiydi. Abartısız som elmastan başka bir şey değildi. Dört semeri kıymetli örneklerle doldurarak at sırtında Sempol yolunu tuttu. Yarım düzine küçük elması elinden çıkarmayı başarabilmişti fakat büyükçe bir tanesini satmak istediğinde dükkan sahibi bayıldığı için Fitznorman asayişi bozmaktan dolayı tutuklandı. Firar edip New York trenine atladı ve burada birkaç orta boy elmas satarak 100 bin dolar karşılığı altın kazandı. Ancak usta işi cevher çıkarmaya cesaret edemedi. Aslına bakılırsa New York'u tam zamanında terk etti. Mücevherat camiasında kaynağı belli olmayan bu denli şaşalı taşlar büyük yankı uyandırmıştı. Catskills'te, Jersey kıyısında, Long Island'da ve Washington Meydanı'nın alt kısmında elmas madeni bulunduğu dedikodusu hızla yayılıyordu. Eldorados çevresindeki çeşitli yerlere saat başı kalkan indirimli trenler kazma kürekli adamlarla dolmuştu. Ancak o sırada delikanlı Fitznorman Montana'ya dönüş yolunu çoktan tutmuştu. İki haftanın sonunda tahminince dağdaki elmas miktarı dünyadaki bilinen diğer elmas oranıyla hemen hemen eşitti. Koca bir elmas kütlesi olduğu için ona herhangi bir değer biçilemezdi. Kaldı ki satışa sunulsa hem piyasa çöker hem de değeri boyutuyla eşdeğer arttığı için onda birini satın almaya kalksalar dünyada bir tane altın kalmazdı. Ayrıca bu büyüklükte bir elması kim ne yapacaktı ki? İnanılmaz bir çıkmazdaydı. Bir yandan dünyanın gelmiş geçmiş en zengin adamıydı. Fakat buna değecek bir şey yapmış mıydı ki? Eğer sırrı açığa çıksaydı, devletin mücevherlerde yaşanan paniği altına sıçratmamak adına hangi kuvvete başvuracağını dile getirmeye gerek yoktu. İddiaları hemencecik kabullenip büyük ihtimalle piyasayı tek başına kontrol ederdi. Başka çaresi yoktu. Bu da piyasaya gizlice sürmek zorundaydı. Güneydeki kardeşini yanına aldırarak köleliğin kaldırıldığından haberleri dahi olmayan zencilerin başına koydu. İşi garantiye almak için de onlara kendi uydurduğu bir bildiriyi okudu. Şöyle yazıyordu: General Forrest dağılan güney ordularını tekrar teşkilatlandırarak kuzeydekileri tek seferde mağlup etmiştir. Zenciler ona körü körüne inanıyordu. Bunun iyi bir şey olduğu konusunda hemfikir olduktan sonra hemen yeni hayata kavuşma ayini düzenlediler. Fitznorman bir başına 100 bin dolar ve boy boy işlenmemiş iki sandık dolusu elmasla yabancı diyarların yolunu tuttu. Çin yelkenlisiyle Rusya'ya doğru sefere çıktı. Montana'dan ayrıldıktan 6 ay sonra St. Petersburg'daydı. Ücra yerleri mesken tuttuktan sonra doğrudan saray mücevhercisinin yanına giderek Rus çarı için özel bir elmasının olduğunu söyledi. St. Petersburg'da öldürülme tehlikesi taşıyarak oradan oraya atlayıp 2 hafta geçirdi. Korktuğundan dolayı sandığını tam 15 gün boyunca 3 ya da 4 defa ancak kontrol edebildi. Bir yıl içinde daha güzel ve daha büyük taşlarla dönme sözü verince Hindistan'a geçmeye izin alabildi. Ayrıca ayrılmadan önce 4 farklı hesabının bulunduğu Amerikan bankalarına saray haznedarlığı tarafından tam tamına 15 milyon dolar yatırıldı. 2 yılın hemen ardından 1868 yılında Amerika'ya döndü. 22 diyarın başkentlerinde bulunmuş ve 5 imparator, 11 kral, 3 prens, 1 şah, 1 han, 1 sultanla görüşme yapmıştı. O dönem Fitznorman kendi servetinin 1 milyar olduğu düşüncesindeydi. Sırrının açığa çıkmasını engelleyen tek bir gerçek vardı. Babil İmparatorluğu kadar eskiye dayanan günlerde olduğu gibi yeteri kadar felaketlere, aşklara, devrimlere ve savaşlara gebe kalmaması adına kimsenin büyük elmasların tekini bile gün yüzüyle gördüğü olmadı. 1870 yılından 1900 yılındaki vefatına kadar geçen zamanda Fitznorman Washington'un hayatı zenginliğiyle dillere destandı. Elbette bazı önemsiz sorunları olmadı değil. Başını yerden kaldırıp Virginyalı bir kadınla evlendi ve bu birlikteliklerinden bir oğulları oldu. Sonrasında zil zurna sarhoş olma alışkanlığını bırakamayan ve birçok sorunun kaynağı olan kardeşini öldürmek zorunda kaldı. Çünkü patavatsızlığı genellikle kendisini ve ailesini tehlikeye sokuyordu. Ancak bu gittikçe büyüyen ve ilerleyen mutlu yıllarına gölge düşürecek cinayetlerden olmadı pek. Ölmeden hemen önce Fitznorman fikrini değiştirerek dış yatırımının birkaç milyon doları haricindeki mal varlığının tamamını oldukça büyük ve ender bulunan madenlerine harcadı ve bunların dünya bankalarının çatısı altında süs eşyası etiketiyle depolanmasını sağlayarak güvenceye aldı. Oğlu Braddock Tarleton Washington'da aynı politikayı izledi. Hatta daha da katılaştırdı. Bu madenler türünün en nadide örneği olan radyuma dönüştürüldü. Böylelikle altınla hesaplandığında 1 milyon dolara eş düşen değerli şeyler sigara kutusu büyüklüğündeki bir yere konabilir hale geldi. Fitznorman'ın ölümünün üzerinden 3 yıl geçmişti ve oğlu Braddock işte yeterince başarı gösterdikleri kanaatindeydi. Kendisi ve babasının o dağdan elde ettikleri zenginliğin boyutu tahmin edilemeyecek kadar fazlaydı. Gediklisi olduğu 1000 bankanın her birinde tahminen ne kadar radyum olduğunu ve kimin adına saklandığını not ettiği kilitli bir defteri vardı. Daha sonra çok basit bir şey yaptı. Madeni mühürletti. Madenden çıkarılanlar Washington ailesinin tamamını ve hatta doğmamış kuşaklarını dahi ömür boyu eşsiz bir lüks içinde geçindirebilirdi. Bulduğu bu cevherin piyasaya düşüşü dünyadaki diğer varlıklı kimselerle birlikte kendi yoksulluğuna da zarar verir diye bu sırrı saklamak onun tek seçeneğiydi. John T. Unger'ın yanında kaldığı ailenin hikayesiydi işte bu. Vardıktan sonraki ilk sabah gümüş duvarlarla kaplı odada ona aktarılanlardı. John kahvaltıdan sonra mermer kaplı girişe çıkmayı başarabildi ve kendisinden önce beliren manzaraya baka kaldı. Elmas Dağı'nın tepesinden başlayıp 5 kilometre uzaklıktaki granit sarp kayalıklara kadar uzanan altın sarısı ince duman sızısı, çimlerin, göllerin ve bahçelerin üzerinde aylak aylak dolanarak tüm vadiye yayılmıştı. Nahif bir gölgeliğe sahip etraftaki kara ağacın salkımları, tepelere koyu mavi ve yeşil tonlarını savuran yoğun çam ormanlarıyla oldukça zıt duruyordu. Yarım mil ötede bir küme içinden çıkıp tek sıra halinde duran üç karacanın tuhaf bir neşeyle siyah çizgili, loş başka bir kümenin içinde kayboluşunu bile izledi John. Eğer ağaçlara doğru yürüdüğünde keçi ayaklı bir kavalcı ya da yemyeşil yaprakların arasından sarı saçlarını savurarak çıkan pembe tenli bir peri görseydi şaşırmazdı artık. Mermer basamakları tek tek inerken ferah bir umuda sahipti. Merdivenin dibinde yarı baygın yatan iki Rus kurt köpeği uykusunu kaçırdıktan sonra pek de belirli bir yere çıkıyormuş gibi görünmeyen mavi beyaz tuğlalarla örülü yola koyuldu. Elinden geldiğince kendisini eğlendiriyordu. Gençliğin rahatlığı kadar yetersizliği de onu şimdiki zamandan alıkoyar. Bundan dolayıdır ki yaşamakta olduğu günü her zaman hayalini kurduğu altın, çiçekler, kızlar ve yıldızlardan oluşan parlak gelecekle mukayese eder, fakat bunlar sadece ulaşılamaz ve biricik olan gençlik rüyasının tahayyülünden ve kehanetlerinden başka bir şey değildir. Bir yığın gül çalılığının havaya kattığı o ağır kokuyla birlikte köşeden keskin bir dönüşü almıştı ki karşısına bazı ağaç köklerinin yosun tuttuğu bir park çıktı. Daha önce hiç yosunların üzerine uzandığı olmamıştı. Yosun kelimesinin bir sıfat olarak kullanılmasına değecek kadar yumuşak olup olmadığını merak ediyordu. Bu yüzden denemekte fayda vardı. O an çimlerin üzerinden kendisine doğru yürüyen bir kız gördü. Şimdiye kadar gördüğü en güzel insan olabilirdi. Dizlerinin hemen altında biten küçük beyaz bir önlüğü vardı ve saçlarına üzerinde mavi safir taneleri olan muhabbet çiçeği tacı takılmıştı. Çıplak pembe ayakları daha adımını atmadan çiğ tanelerini dağıtıyordu. John'dan daha genç duruyordu. 16 ya vardı ya yoktu. Usulca "Merhaba," dedi kız. "Ben Kismine." John için bundan daha fazlası olacağı kesindi. Ona doğru yaklaşırken çıplak ayaklarına basmamak için yavaşça hareket ediyordu. Kızın yumuşacık sesi, "Benimle henüz tanışmadın," dedi. "Bunun için çok şey kaçırdın. Yeşil salatadan zehirlendiğimden dolayı dün akşam yemeğinde sadece kız kardeşim Jasmine'le tanışma fırsatı bulabilmişsin," diye devam etti naif sesi. Gözlerinin içiyle ise, "Hastalanınca çok şeker bir insan olurum. Gerçi iyi hissettiğimde de öyleyimdir." "Bende bıraktığın izlenim oldukça iyi," diyordu John gözleriyle. "Zor anlayan biri değilimdir. Bugün nasıl hissediyorsunuz peki? Umarım daha iyisinizdir." "Güzelim," diye ekledi çekingen gözleri. John, ikisinin patikada epey bir yol almış olduğunu fark etti. Kızın isteği üzerine yosunların üzerine oturdular. John henüz yumuşak olup olmadıkları konusunda karar verebilmiş değildi. Söz konusu kadınlar olduğunda çok hassas düşünürdü. Ufak şeylerden pimpiriklenirdi. Ayak bileklerinin kalın olması, sesinin boğukluğu veya boş bakan gözler onu soğutmak için yeterliydi. Bu seferse başına daha önce hiç gelmemiş olan, kusursuzluğun vücut bulmuş haline sahip bir kızın yanında duruyordu. "Doğu tarafından mısın?" diye sordu Kismine büyük bir merakla. John sadece "Hayır," dedi, "Hades'lıyım." Bunun üzerine başka söz etmediği için ya Hades'i hiç duymamıştı ya da hakkında söyleyecek iyi bir şey yoktu. "Bu sonbahar okul için doğuya gideceğim. Ne dersin, sence sevecek miyim? New York'taki Miss Balgan okuluna gideceğim. Çok katı kuralları vardır ama bilirsin. Hafta sonları New York'ta evimizdeki ailelerle birlikte olacağız. Sebebi babamın kızların tek tek değil de ikişer ikişer yürümesine izin veriliyor oluşunu duyması. Gördüğüm kadarıyla baban senden şerefli olmanı bekliyor," dedi John. "Öyleyizdir," diye yanıtladı. Gözleri asaletinin verdiği gururla parıldıyordu. "Şimdiye dek tek sefer bile cezalandırıldığımız olmamıştır. Asla cezalandırılmamamız gerektiğini söyler babam. Kardeşim Jasmine küçükken babamı merdivenlerden aşağı itmişti bir gün. Babam ayağa kalktığında sendeliyordu. Annemse biraz irkildi açıkçası," diye söze başladı Kismine. "Nereli olduğunu duyduğunda, yani nereden geldiğini biliyorsundur," dedi ki genç bir kız iken, gerçi biliyorsundur anne tarafım İspanyol, eski kafalılar yani. Buraya her zaman gelir misin? Diye sözü değiştirmeye çalıştı John. Kızın bu ifadesinin bir şekilde canını acıttığını saklamaya çalışarak, taşralılığına çirkin bir atıfta bulunulmuştu sanki. Percy, Jasmine ve ben her yaz zamanımızı burada geçiririz. Ama Jasmine gelecek yaz Newport'ta olacak. Gelecek yıl sonbahar Londra'da gösterecek kendini. Sarayın huzuruna çıkarılacak. John duraksayarak, seni ilk gördüğümde olduğunu düşündüğüm kişiden daha da entelektüel olduğunu biliyor musun? Dedi. Kız panikleyerek, hayır hayır hiç öyle değilim, dedi. Entelektüel olmayı hiç istemem. Genç entelektüellerin fena şekilde sıradan olduğunu düşünüyorum. Sence de öyle değiller mi? Gerçekten onlardan biri değilim. Eğer öyle olduğumu düşünüyorsan ağlarım. O kadar çok streslendi ki dudakları titremeye başladı. John toparlamaya uğraşıyordu. Öyle demek istemedim. Amacım sadece birazcık muziplikti. Öyle birisi olsam neyse diye inatla sürdürdü konuşmayı kız. Ama gerçekten değilim. Çok masum ve çıtı pıtıyımdır. Asla içki içmem ve sigara tüttürmem. Ayrıca şiirden başka hiçbir şey okumam. Yok denecek kadar az matematik ve kimya bilgim var. Oldukça basit giyinirim. Aslına bakarsan nadiren giyinirim. Hakkımda söyleyebileceğin en son şeydir entelektüellik. Bence kızlar gençliklerini kaliteli bir şekilde değerlendirerek tadına varmalılar. John bütün içtenliğiyle buna ben de katılıyorum dedi. Kismine'nin neşesi tekrar yerine gelmişti. John'a gülümsedi ve mavi gözlerinin tekinden ölü doğmuş bir gözyaşı damlası düştü. Kız bütün samimiyetiyle John'a senden hoşlandım dedi. Burada geçireceğin bütün zamanını Percy'ye mi ayıracaksın yoksa benim için de bir iyilik yapar mısın? Bir düşün, bana henüz hiçbir el değmiş değil. Hayatım boyunca hiçbir erkek aşık olmuş değil bana. Percy dışında bir erkeği tek başıma görebilmeme bile izin verilmedi. Yürüdüğüm bu koru boyunca seni görebilme umudu vardı içimde. Aileden uzakta, yalnızca seni. John fazlasıyla göklere çıkarılmıştı. Hades'taki dans okulunda öğretildiği gibi kalça hizasına kadar eğildi. Kismine tatlı tatlı, şimdi gitsek iyi olur dedi. Saat 11'de annemle buluşmak zorundayım. Seni bir kereliğine bile öpmemi istemedin benden. Bugünlerde erkeklerin hep bunu yaptığını düşünürdüm. John iftiharla kendisine çeki düzen verdi. Bazıları yapıyor dedi ama ben yapmıyorum. Hades'taki kızlar hiç böyle şeyler yapmaz. Eve dönerken yan yana yürüdüler. John yoğun güneş ışıklarının altında yüzü Bay Braddock Washington'a dönük ayakta dikiliyordu. Yaşlı adam kırklarındaydı. Kibirli ve aptal bir surata, yaman gözlere, heybetli bir duruşa sahipti. Sabahları üzerine at kokusu sinerdi. En iyi atların. Huş ağacından yapılma sapı iri opal taşla süslenmiş, gri renkte düz bir sopayla yürüyüşe çıkardı. O ve Percy, John'a etrafı dolaştırıyordu.